Ayrım 23. Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan. Sayfa 298. 68. Bölüm. Henüz bitmemişti. Ramon Martinez odasından kendisi için bir sandalye ile dönüp geldiğinde Travis ve Sonya hala daha bağlıydı. Kramer Travis'e Ramon'un eski bir Alfa 66 komandosu olduğunu söylemişti. Alfa 66-60'lı yılların başlarında CIA'in Miami Üniversitesi'nde askere aldığı şiddetli bir Castro karşıtı grubuydu. Ajans tarafından Domuzlar Körfezi kampanyası sırasında Küba'yı işgal etmeleri için eğitilmişler ve donatılmışlardı. Bu adamların bazıları Küba'nın içinde ve dışında çift taraflı casusluk yapmakla dahil olmak üzere kara operasyonlar yürütüyordu. Ramon CIA'de sözleşmeli bir ajandı. Yasalla yasal olmayan arasındaki çizginin kaybolduğu bir dünya. Ramon kırık tahta bir sandalye ile Travis'in önünde durdu ve konuşurken Travis'i baştan aşağı süzerek oturdu. Kimse Ramon'u bulamaz. Ramon seni bulur. Ramon kendisinden bahsederken üçüncü tekil kişi kullanıyordu. Büyük insan olma hayalinin dışa vurumu. Travis kendisinin güçlü bir konumda olmadığını biliyordu. Egosunu tatmin et. Bundan eminim efendim. Sizi bu şekilde bulmaya çalıştığımız için özür dilerim. Ama zaman çok önemli. Kramer biz Miami'deyken bize yardım edeceğinizi umdu. Kramer'in sizinle ilgili iyi düşünceleri var. Sizin çok iyi olduğunuzu söyledi. Ramon ellerini başının üstüne koyarak sandalyesine yaslandı.
Sence haklı mıydı?
Ramon tekrar öne eğildi ve Travis'in gözlerinin içine derin derin baktı.
''Kramer senin neyin ki? Adın ne? Ne iş yapıyorsun?'' diye sordu Ramon.
Sanki tanışmak birdenbire önem kazanmış gibi. ''Benim adım Dan Travis, yazarım. Bu da Sonya, Sonya Leblanc.'' Travis tam Sonya'nın ne iş yaptığını söylemek üzereydi ki sustu, ağzı açık kaldı. ''Ah, bu arada o bir gizli servis ajanı. Evet, bu çok olumlu karşılanır.'' Ramon Travis'in çekimserliğini hissetti.
O ne iş yapıyor, Travis?
Lanet olsun, hızlı düşün. O bir meşru müdafaa eğitmeni, benim bir arkadaşım.
Kramer neyin oluyor?
Ramon sandalyesinde kıpırdandı ve şüpheli bir eli silahının üzerine yerleştirerek gelecek cevabı bekledi. Kramer babamın bir arkadaşı, soğuk savaş sırasında birlikte çalıştılar. Kramer size selam gönderdi.
''Öyle mi? O nasıl? Hala Colorado'da emekliliğin tadını mı çıkarıyor? Tekerlekli sandalyeden kurtuldu mu?''
Ramon'un sesi birdenbire bir akşam yemeği partisi moduna geçmişti. Travis numarayı hemen anladı. ''Kramer emekli ve Washington'da yaşıyor. Hiçbir zaman tekerlekli sandalye kullanmadı. Ama bir bastonu var. Dün gece onun evindeydik.''
Kramer'i arayıp bütün bunları anlatırsam söylediklerini doğrular mı?
Elbette. Tabii eğer telefonu açarsa. Lanet olsun, Kramer ne cehennemdi ki? Bakışlarını yerden Travis'e kaldırdığında Ramon'un kaşları çatıldı. Sonra aniden gözleri parladı.
Aman tanrım, sen şu Kramer'in bahsettiği çocuksun. Bekle, sana ne diyordu, Danny miydi?
''Evet, evet, o benim.'' Travis resmen şakıyordu.
''Raul de Satalo, iscalo de esas iya.''
Travis'i hücresinden sürüklerek çıkaran adam koşarak geldi ve kabloları kesti. Sonra Ramon tekerlekli sandalyeye bağlı duran Sonya'ya baktı.
''Danny, şu kız arkadaşım biraz önce iki adamımı hastanelik etti. Onu takip edeni ve onu bağlamaya çalışanı tam anlamıyla bir baş belası.'' ''Si, El Diablo!'' diye bağırdı besbelli adı Raul olan kısa boylu adam.
Travis Sonya'nın şeytan olduğunu düşünen Raul'a gülmemek için kendini zor tuttu. Ramon'a cevap verirken Sonya'ya göz kırptı. ''Artık uslu duracak, bize yardım edeceğinizi, zarar vermeyeceğinizi biliyor.'' Sonya Ramon'a başını salladı.
''Raul, de hala ir a eya tembien!'' dedi Ramon.
Raul gergindi ve kımıldamadı.
''Azlo'ya, notehara dano'' dedi Ramon,
Raul'u zorla Sonya'ya yönlendirerek. Raul Sonya'ya yaklaştı ve kabloları kollarına kadar kesti. Sanki havai fişek yakıyormuş gibi.
Sonya elleri serbest kaldığı anda ağzındaki bandı çıkardı ve öfkeyle ayağa kalktı. Raoul eli silahında geri çekildi. Sonya'nın bundan hoşlanmış gibi bir hali vardı. ''Rogers'ı buldun mu?'' diye sordu Sonya Travis'e. Cehenneme gidip geri gelmiş gibi görünüyordu. Saçları dolaşmış, yüzü kir içinde kalmıştı. Ayrıca yüzüne darbe almıştı. ''Evet, ama hala Apollo dosyasının nereye gönderildiği ile ilgili bir fikrimiz yok ve şu ana kadar Green Miami'de olduğumuzu öğrenmiştir. Hastane resepsiyonunda kimliğimi göstermek zorunda kaldım.'' Ramon ayağa kalktı ve konuşmalarını böldü. ''Pekala, konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamıyorum ama George Kramer bir keresinde hayatımı kurtardı. O iyi bir adam ve ona borçluyum. Ancak beni kötü bir zamanda yakaladınız.'' Çünkü büyük bir sevkiyatın ortasındayız. Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Sonya hemen cevapladı. Öncelikle güvenli bir ev. Burası, istediğiniz kadar kalın. İsterseniz ofisimde bir bilgisayar var. Cep telefonlarınızı da alabilirsiniz. Ramon Raoul'a başıyla işaret etti. Raoul, Demuel ve sus telefonos dedi. Burası bir süreliğine biraz hareketli olacak ama Küba'da dediğimiz gibi mi casa es su casa. Dipnot benim evim sizin eviniz. Teşekkürler Ramon dedi Travis. Sert görüntüsünün altında Ramon iyi birine benziyordu. Dahası Travis ondan hoşlanmıştı. Ona Kramer'i hatırlatan alışılmadık bir karizması vardı. Sürdüğü hayatı düşününce bu hiç de şaşırtıcı değildi. İnsanlar tarih hakkında konuşurlar, onu öğrenirler ama bu adam tıpkı Kramer gibi tarihin kendisiydi. Tamam, işe koyulalım dedi Sonya Travis'e, onu Ramon'un ofisine götürürken. 69. Bölüm. Green beyaz tahtasının yanındaki duvara yaslandı ve daha önce yazdığı her bir maddenin üzerine kalemini vurdurdu. Bu maddelerin üstünden zaten iki kere geçmişti ama Norman ve Maynard bunun sesli düşünmek için olduğunu biliyordu. Tekrar etmek yeni fikirler akla getirebilirdi. O halde dinleyin. Leblanc'ın kişileri ve telefon kayıtları faydasızdı. USPS bize pazartesi günü Washington'dan gönderilen tüm acele gönderi isim ve adreslerini verdi ve bunların hiçbiri Leblanc'ın rehberinde yoktu. Norman onayladı. Evet efendim, USPS'in verdiği listenin tümünü Leblanc'ın rehberiyle telefon kayıtlarına girip kontrol ettik ve hiçbiri eşleşmiyordu. Green devam etti. Tamam. O zaman Apollo bu isim ve adres listesinde yer alan bir yerde. Bu yüzden kazandık diyorum. Bir kağıt yığınını havaya kaldırdı ve yere attı. Ama bütün ajanları dosyayı dağıtıma çıkmadan durdurmaları için postanelere yerleştirsek bile bütün adreslere yetecek kadar ajanımız yok. Çok fazla adres var ve bu adresler bütün ülkeye yayılmış durumda. Çok fazla değişken var. ''Doğru efendim'' dedi Norman. ''Şu anda ajanlarımız hangi adrese gidecekleri konusunda emir bekliyorlar. Şafak vaktinden önce bir karar vermeliyiz. Diğer tek alternatif onları kendi şahsi bölgelerindeki tüm lokasyonların çevresinde gezdirmek olur. Tabii ki o zaman dosyayı kim alırsa biz oraya varana kadar ortadan kaybolma riski var.''
Dosyanın gönderildiği kişi her kimse Leblanc'ın güvendiği ve onunla ne yapacağını bilen biri olmalı. Gerçi dosyayı gördüklerinde kimsenin onunla ne yapacağı konusunda bir şüpheye düşeceğini sanmam.
Green bunu söyleyerek kendi kendini sinirlendirmişti. Norman bu yüzü tanıyordu ve ateşi söndürmeye çalıştı.
Ama eğer ajanlarımız hızlı hareket ederse onu önce bizim ele geçirme şansımız büyük. Eğer dosyayı alan kişi biz oraya varmadan kaçarsa hemen peşinde olacağız. Bence asıl tehdit Travis ve şu kız.
Norman kızın adını bilmiyordu. Green bu bilgiyi kendine saklamıştı. Green'in yüzündeki sert ifade yumuşadı.
Tamam, güzel. Demek Miami'de terk edilmiş bir araba ihbarımız oldu.
Evet efendim. Washington plakası ve torpido gözünde de bir Zig tabancası vardı. Miami Çocuk Hastanesi'nin 4 mil uzağındaydı.
Kahretsin, bu Travis olmalı. Araba kime kayıtlı?
Norman yine panosundaki kağıtları karıştırdı. George Arthur Kramer dün çalıntı ihbarı yaptı. Doğruluğu araştırılıyor.
Oraya bir ajan gönderdik ama Kramer evde yok.
Pekala, yani Travis ve kız Miami'de Florida'daki tüm havaalanlarını ve hava yollarını uyardınız mı?
Evet efendim. Otobüs terminalleri ve tren istasyonlarını da. Miami Emniyet Müdürlüğü de işin içinde. Ama onları niçin aradığımızı bilmiyorlar. Hiçbir yere gidemezler.
New York ve Washington'dayken de öyle demiştik.
Evet efendim, ama fark şu ki Apollo dosyası artık Amerika'nın herhangi bir yerinde olabilir. Bu yüzden de ona gidemezler. Aldığımız önlemlerden sonra bunu ancak özel arabayla yapabilirler.
Tamam, o halde dua edelim de dosya Seattle'dan çıksın, dedi Green.
Bu harika olurdu efendim, ama bunları konuşurken Travis'in de dosyanın nerede olduğunu öğreneceğini varsayıyoruz. Avantaj bizde.
Tabii, eğer şu Dr. Rogers'la iletişime geçmediyse.
Evet, ama incelemelerimiz Rogers'ın Travis'e dosyanın nereye gitmiş olabileceğiyle ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğini gösteriyor. Rogers'ın oradayken kaldığı otel USPS'in listesinde yoktu. Geçmişteki ya da şimdiki ev ve iş adresleri de.
Tamam, güzel noktaya değindin. Ayrıca dosyanın nerede olduğunu bilselerdi Miami'ye gidip Rogers'la buluşmazlardı.
Doğru efendim, çocuk hastanesi Travis'in güvenlik kaydı olduğunu bildirdi. O yüzden oraya gittiğini biliyoruz ve onu orada tutacağız.
Güzel, onları Miami'de tutun.
Dwight Minard'a döndü.
Bu arada Nick ve benim dosyanın nereye gönderildiğini bulmamız gerekiyor. Bana Leblanc'ın faksını getir, Norm.
Buyurun efendim. Norman Green'e faksın bir kopyasını verdi. Efendim, USPS'in listesindeki hiçbir adresin Güney Florida'da olmadığını da unutmayın.
Evet, güzel. Tek endişelenmemiz gereken şey bu faksı deşifre etmek. Hiç olmasa o adresleri birazcık azaltabilmek.
70. Bölüm. Sonya hızla Ramon'un ofisine giderken Travis Ramon'la yüz yüze konuşma gerekliliği hissetti. Ramon ne kadar meşgul olursa olsun bitirilmemiş bir iş vardı. Ramon Travis'e arkasını dönmüş kutu taşıyan adamları yönlendiriyordu.
Ramon.
Evet Senyor Dani.
Döndü ve sanki artık dostlarmış gibi tek elini Travis'in omzuna koydu. Travis Ramon'a tedirgin bir bakış attı. Ramon kuvvetle nefes verdi.
Dinle, olanlar için gerçekten üzgünüm. Gerçekten öyleyim. Ama bu, burada çok hassas bir operasyon yürütüyorum, anlıyor musun?
Kaçırılıp işkenceyle tehdit edilmeye pek alışkın değilim.
Ramon somurttu ve ketum davrandı.
Evet, bunu seni ne kadar sarstığını anlayabiliyorum.
Ses tonundan özür dilediği belliydi.
Dinle, sen ve ben ayrı dünyaların insanlarıyız. Kramer'i uzun zaman önce tanımıştım. Artık her şey değişti.
Ramon sadece bir kere olmak üzere başını salladı ve arkasına döndü.
Ama bize yardım edecek misin, dedi Travis.
Ramon durdu ve tekrar Travis'e döndü.
Elbette.
Teşekkürler, zamanımız doluyor. Travis cebindeki faksa uzandı.
Şu an değil, öyle değil mi, dedi Ramon.
Ramon.
Dani, benim de zamanım doluyor. Eğer Nora teyzenin sevkiyatını şu anda yapmazsam müşterilerim bundan hiç memnun olmaz. Bu iyi olmaz. Ben ara adamım bilirsin ve benim yaptığım işlerde aksaklık olursa ara adamlar her iki taraftaki insanlar tarafından ezilir.
Ramon kutuları taşıyan adamlara İspanyolca bağırarak uzaklaştı.
Travis'in Nora teyzenin sevkiyatının ne demek olduğu ile ilgili hiçbir fikri yoktu. Ayrıca bunu bilmek de istemiyordu.
Sonya'nın sanki orada çalışıyormuş gibi meşgul meşgul telefonda konuştuğu tozlu cam ofise baktı. Onu eliyle içeriye çağırıyordu ama Travis eliyle mola işareti yaptı. Devasa hangar kapıları ambarın içine doğru çatırdayarak açıldı. Travis taze havayı içine çekme isteğine karşı koyamıyordu. Ölüm bir kere daha önündeydi. Hala dünyada olduğunu kendisine hatırlatmak için Miami gecesinin karanlık ve nemli havasını biraz soluması gerekiyordu. Travis dışarıya yürüdü. Fırtına dinmişti ve şimdi uzaklarda ufku aydınlatıyor, hafifçe gürüldüyordu. Ambar Miami'de bir yerlerde nehir kenarındaydı. Bina açık pembe renkteydi ve dışarıdan bakınca daha büyük görünüyordu. Tam tahmin ettiği gibi köprünün üzerinden geçen bir otoyolun yanındaydı. Ambarın yanındaki koyda farklı boylarda üç tekne duruyordu. Bir tanesinin üstü kapalıydı.
Miami nehrindesin dedi Ramon arkasından. Şehirden 3 mil içeride.
İçeri girme vaktiydi. Travis taze fırtına sonrası havayı içine son kez çekti ve Sonya'nın bulunduğu ofise gitti.
Nasıl gidiyor diye sordu Travis cam kapıyı arkasından kapatırken.
Sonya kafasını bilgisayar monitöründen kaldırdı ve tek kaşını kaldırarak Travis'e baktı.
Neredeydin? Tekne gezisi mi düzenliyordun?
Travis irkildi. Bak, senin ve şu Ramon'un ne tarz bir dünyadan geldiğinizi bilmiyorum ama benim ödüm bokuma karıştı, tamam mı? Sadece biraz molaya ihtiyacım vardı.
Sonra geri çekildi çünkü aklına bir şey gelmişti.
Gerçekten de hastanede Ramon'un 2 adamını hastanelik ettin mi?
Büyük bir zevkle. Eğer sorguya çekmek istemeseydim ilki çoktan ölmüştü. Rogers'la görüşmen nasıl gitti?
Sonya Travis'in daha önce hiç görmediği bir aceleyle konuşurken saatine baktı.
İyi de orada ne yapıyorsun diye sordu Travis.
İnternet sonuçlarıyla faksımızı karşılaştırıyorum.
Travis ne yaptığını çok iyi biliyordu çünkü aynı araştırma yöntemini kendisi de kullanmıştı. Birbiriyle alakasız gibi görünen 2 terimi arama motoruna yazar sonra da ne çıkacağına bakardınız. Sonuçlar genellikle şaşırtıcı olurdu.
Bir şey buldun mu?
Kayda değer bir şey değil, devam edeceğim. Bana Rogers'ın ne söylediğini anlat, onu da karşılaştıracağım.
Travis peçeteye yazdığı notlarını kullanarak Rogers'la yaptığı görüşmedeki her şeyi anlattı. Yarım saat sonra Rogers'ın anlattıklarından fax'taki referanslara ekleyebilecekleri yeni bir referans listesi ortaya çıktı. Ama hala daha Apollo dosyasının nereye gittiğini gösteren bir ipucu yoktu.
Bu hiç anlamlı değil dedi Sonya ensesini sıvazlayarak.
Ne?
Travis cevabı biliyordu ama hiçbir bulguyu boşa çıkarmak istemiyordu.
Fax'taki her şey tıbbi, DGI hariç ve başlıkta Kennedy'nin katilleri. Aralarındaki tek bağlantı Kaliforniya raporunun Kennedy'nin öldürülmesi ve onun öldürüldüğü yerde ilk Leatril kliniğinin açılmasıyla aynı ay ve yılda ortaya çıkması.
Ben de şu anda sadece bunu biliyorum dedi Travis.
Her durumda bu fax bize dosyanın tam olarak hangi adrese gönderildiğini nasıl söylüyor ki?
Söylemiyor çünkü bir şeyleri kaçırıyoruz. Kardeşin benim o adresi bulmamı istedi ve cevap da burada yatıyor.
Travis kafasını eğip saçlarını tutarak oturdu.
Biraz kahve ister misin?
Ambarın uzak bir tarafında kirli bir kahve termosu olduğunu fark etmişti.
Elbette, eğer içilebilirse dedi Sonya, hala daha arama motoruna deli gibi bir şeyler yazarken.
Travis ambarın karşısındaki pis ve dağınık kahve tezgahına gitti. Kahve sıcak ve sadeydi. Bu da umut vericiydi. 2 köpük bardağa biraz kahve doldurdu ve tekrar ofise gitti. Sonya klavyeyi tuşlar ve ekranda değişip duran renkler pamuk prensesvari cildine yansırken ona kahvesini verdi. New York'tayken 2 yabancı olduklarına inanmak zordu. Şimdi o başka bir hayat gibi geliyordu. Travis'in ona olan ilgisi bu kadar kısa bir sürede çok fazla artmıştı.
Sıfırlama düğmesine basma vakti.
Travis yeniden nehir kenarına çıktı. Kendisine canlılık veren kahvesini yudumladı ve doktaki çılgın aktiviteyi seyretmeye koyuldu. Ramon'u inceledi. Her nasılsa onunla Kramer'e o şekilde de babasına bağlandığını hissediyordu. Tropikal gökyüzündeki yıldızlara baktı ve zihninin derinliklerini yoklamak için gözlerini kapattı.
Miami, küçük bir çocukken balık tutmaya gitmeleriyle, Bermuda şeytan üçgeninde batan gemiyi seyretmeleriyle başladı.
Bu uğursuz olay sırasında babasının söyledikleri aklına geldi.
Gerçeklere ulaş, sonra imkansızı ele. Her ne kadar olanaksız ya da sonuçsuz görünürse görünsün, cevap ondan geriye kalandır. Unutma Daniel, insanlar bir gizemi çözmeye çalışırlarken şunu sormalısın. Bu suçu kim işler ve daha da önemlisi amaçları nedir? Bundan en çok kazancı kim elde eder? Bu soruyu cevaplarsan doğru yola girersin. Evlat, yanlış temel üzerine kurulan bir teori başarısız olmaya mahkumdur. Benim mesleğimde insanlar bu yüzden ölür. Zihnini açık tutmalı ve hiçbir şeyle ilgili asla varsayımlarda bulunmamalısın. Travis kendi kendine gülümsedi ve gözlerini yeniden dünyaya, Ramon'un teknelerine kaçak mal yüklediği yere çevirdi. Travis'in kafası tepesinden ensesine doğru karıncalanmaya başladı. Babasının söylediği şey yüzündendi. İmkansızı ele. Her ne kadar olanaksız ya da sonuçsuz görünürse görünsün cevap ondan geriye kalandır. Yanlış temel üzerine kurulan bir teori başarısız olmaya mahkumdur. Bir düşünceyle boğazı düğümlendi. Hayır tanrım! Travis kahvesini nehre attı, topuklarının üzerinde döndü ve ofise gitti. Sonya dinle, zihnimiz kirlendi çünkü faksın başlığının kanseri bırak, tıpla bile bir ilgisi yok değil mi?
Evet, sanırım öyle.
Evet. Peki ya faksın başlığı yanlışsa?
Yanlış mı?
Geriye dönüp zihnimizi bir anlığına açalım. Buna tamamen yeni bir gözle bak. Başlığın Lancer'ın intikamı olduğunu varsayıyorduk çünkü hizmetçimin söylediği buydu.
Tamam.
Travis faksı Sonya'nın da onu görebildiğinden emin olarak kaldırdı. Sonya Travis'in ağzının kocaman açıldığını gördü.
Ne? Ne oldu diye sordu.
Orospu çocuğu dedi Travis faksa gözlerini kısarak ve gördüğüne inanamayarak bakarken.
Ne?
Kardeşinin el yazısı berbat dedi Travis elinin tersiyle faksa vurup onu Sonya'ya doğru sallayarak. Burada Lancer'ın intikamı yazmıyor. Kanserin intikamı yazıyor.
Dipnot, İngilizce'de kanser kelimesi C harfiyle cancer olarak yazılır.
23. ayrımın sonu. Sayfa 310.